küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen. Program yapımcılarımız Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Recep Özdem iletiyor. Sevgili dinleyenler, her hafta olduğu gibi bu haftada programımızda, stüdyomuzda araştırmacı Can Acun var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu hafta sizinle Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın Türkiye ziyaretini, Türkiye'nin ikili ekonomik ilişkilerini, Venezuela'daki son gelişmeleri, Suriye'deki son gelişmeleri ve Rusya'nın İdlib'e ilişkin açıklamalarını konuşacağız. Evet. Dilerseniz Tsipras şu sıralarda sanırım Türkiye'de görüşme gerçekleştirecek. Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın Türkiye ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hangi konular üzerinde konuşacaklar?
Evet. Tabii Türk dış politikası yine yoğun bir dönemden geçiyor Türkiye. Hem bölgesel açıdan hem küresel açıdan önemli bir aktör oldukça ilgili dış politika gündemi de artıyor. Biz de burada birçok meseleyi aynı anda değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkiye-Yunanistan ilişkileri tabii. İki ülke sınırda önemli komşular, hem denizden hem de karadan sınırlara sahipler ve malum Yunanistan'da bizim ciddi bir tarihi muktesebatımız var. Ciddi sorunlar
evet.
Aynı zamanda var. İyi komşuluk ilişkilerinin yanı sıra. Tsipras'ın ziyareti önemli. İki ülkenin özellikle bu Türkiye'de sınır hattını geçen iki Yunan askerinin tutuklanmasından sonra ilişkiler gerginleşmeye başlamıştı. Ege Denizi'nde karşılıklı olarak askeri olarak da malum sebeplerden gerginlik yaşanıyor. Kıbrıs meselesi hala gündemimizde. Doğu Akdeniz'de bulunan yeni enerji kaynakları ve bunların uluslararası piyasalara ulaştırılması ile ilgili karşılıklı meseleler söz konusuydu.
FETÖ'cü askerlerle ilgili bir sıkıntımız var.
Doğru, bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Çok sayıda FETÖ'cünün Yunanistan'a kaçtığını biliyoruz ve Yunanistan bunları ne yazık ki Türkiye'ye iade etmiyor. Hatta bazılarını ikamet izni vermesi söz konusu. Hatta doğrudan helikopterle kaçan askerlere dahi benzer şekilde koruma sağlamaya çalışıyorlar. Bu da ilişkileri gerginleştiriyor. Tüm bunlar Tsipras'ın ziyaretindeki gündem konuları olacak. Tabii iki gün sürecek zannediyorum Tsipras ve beraberindeki heyetin Türkiye'deki ziyaretleri. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer önemli siyasal aktörler ve ilgili muhataplarıyla görüşme sağlanacak. Tabii pozitif gündemden başlayalım. Pozitif olarak iki ülke arasında bir defa dış ticaret hacminin artırılması ana hedef. 2018 yılının rakamları toplam 4.2 milyar dolarlık bir hacme ulaşılmış. İhracat da ithalat da Türkiye'nin 2.1 milyar dolar. Yani karşılıklı olarak birbirimize ticaret açığı vermiyoruz ve 2017'ye göre %20'lik bir artışa tekabül geliyor. Bu olumlu. Ama bunun çok daha artırılması gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 milyar dolarlık bir hedefi vardı. Şimdi 2019'da bunun yakalanması yönünde karşılıklı atılacak adımlar masaya yatırılacak. Bu anlamda kolaylaştırıcı ne tip adımlar atılabilir? Bunlar ele alınacak. Bu önemli, pozitif bir gündem. Diğer mesele ise tabii İstanbul-Selanik tren hattı yapılması konusunda. Lojistik açıdan da, ulaşım açısından da, bireysel İnsan trafiği açısından çok olumlu etki etme potansiyeline sahip önemli bir yatırım. Bu ele alınacak. Tabi olumlu gündemlerden bir tanesi yasa dışı göçle mücadele. Malum Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir mutabakat olmuş ve bundan en fazla yararlanan ülkelerin başına Yunanistan geldi. Çünkü işte Suriye krizi, Afganistan, İran gibi yaşanan krizlerden dolayı Türkiye üzerinden çok ciddi bir yasa dışı mülteci ve göçmen akını vardı. Ve bunlar da genelde Ege Denizi üzerinden Yunan adalarının ardından Yunanistan ana kıtasına doğru yapılıyordu. Yunanistan artık bunu yönetmekte çok zorlanıyor. Türkiye de kısmen engellemeye çalışsa da on binlerce, yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Bu hatta Avrupa Birliği'nin kendi içinde en büyük temel krizlerden birine dönmüştü. Avrupa Birliği'nin neredeyse dağıtacak bir noktaya geldi. O dönemde işte Türkiye ile AB arasında yapılan anlaşma çerçevesinde ve bundan Yunanistan ciddi anlamda yararlandı. Yunanistan buna çok önem veriyor. Türkiye'nin AB tarafından yasa dışı göçle mücadele konusunda desteklenmesini, maddi açıdan her türlü Türkiye imkanı sunulmasını taraftardı. Bu önemli. Bu konuda Tsipras'ın zaten çeşitli açıklamaları da olmuştu. Türkiye ziyaretinden önce Anadolu Ajansı'na bir röportaj verdi ve burada Türkiye'nin çabalarını takdir etti ve AB'nin daha fazla Türkiye'yi desteklemesi gerektiğini söyledi. Yine tabii enerji alanındaki ortak hareket önemli. Burada enerji jeopolitiği açıdan Türkiye çok önemli bir aktör. Özellikle işte arzla talep arasında birleştirici bir konumdayız. Bu anlamda Türkiye üzerinden çok önemli uluslararası boru hatları geçiyor. İşte TANAP, TAP gibi projeler, bunların Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzatılması konuşulacak. Türk akımı, Rusya'nın Ukrayna'yı bypass ederek Türkiye üzerinden doğalgaz Avrupa'ya taşıması noktasında Türkiye ana oyuncu, ama bu işte Yunanistan üzerinden de Avrupa'ya taşınabilir bir ihtimal olarak. Bunlar hep masaya yatırılacak ve ona olumlu pozitif gündem. Tabii bazı ciddi sıkıntılar da var. Bunları da ele almamız gerekiyor. Yani bir defa Doğu Akdeniz ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları. Burada adeta Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır birlikte hareket ederek Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki oyunda devre dışı bırakmak istediler. Türkiye de buna yönelik önemli hamleler yaptı malum. Burada kıta sahanlığı açısından tek taraflı dayatmaları hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini ortaya koydu. Kendi donanmasını da devreye sokarak işte kendi yerel imkanlarla ürettiği sondaj gemileriyle bölgede Yunanistan'ın hak ettiği, Rum kesiminin hak ettiği bölgelerde arama faaliyetlerine başladı. Ya da Türkiye'nin kendisinin kıta sahanlığında yapılacak aramalara yönelik de engelleyici bazı tedbirlerde bulundu. Bunlar tabii Türkiye açısından önemli hamlelerdi. Şimdi bölgede ciddi anlamda doğalgaz kaynakları bulundu. İsrail'in Levitan sahası, yine Güney Kıbrıs'ın Afrodit sahası, Mısır'ın bulduğu sahalar. Bunların tabii rentable olarak dünyaya nasıl ulaştırılacağı, talep olan pazarlara, Avrupa pazarına nasıl ulaştırılacağı ile ilgili soru işaretleri vardı. İşte Türkiye'yi devre dışı bırakarak bir şey yaptılar ama şimdi alternatif yollardan bir tanesi Mısır'da LNG tesisleri kurmak. Çok pahalı bir yöntem. Milyarlarca dolar harcamaları gerekiyor ve ciddi anlamda ekonomik kayba neden olabilecek. Mevcut kaynakları rentable olarak Avrupa'ya aktarabilecek bir yöntem olarak gözükmüyor. Diğer alternatif ise Girit üzerinden Yunanistan'a boru hatlarıyla bulunan gaz sahalarındaki gazın aktarılmasıydı. Bu da çok pahalıya gerekiyor. En rentable olan aslında Türkiye üzerinden aktarmaktı. Ama Türkiye'yi devre dışı bıraktıkları için bu senaryo şu an için hayata geçmiş değil. İşte bunlar hep muhtemelen Çipras'a masaya yatırılacak önemli hususlar. Yine FETÖ meselesi, siz de ifade ettiniz. Bu çok önemli Türkiye açısından. Türkiye bir darbe girişimine muhatap oldu. Karşımızda ciddi bir terör örgütü var. Ve bu darbeyi gerçekleştiren başta FETÖ mensupları olmak üzere yine örgütün lider kadrosunun bir kısmını Yunanistan'a kaçtığını biliyoruz. Ve ne yazık ki burada iltica başvuruları Yunanistan tarafından dikkate alınıyor, değerlendiriliyor ve bunlara adeta bir yaşam alanı oluşturuluyor. Daha önce Yunanistan zaten bu konulara sabıkalı. PKK'ya olan desteği, DHKPC gibi özellikle sol terör örgütlerine yönelik desteği Türkiye'nin hafızasında. Eğer siz Türkiye'de gerçekten karşılıklı iyi ilişkiler kurmak istiyorsanız Türkiye'de terör faaliyetlerinde bulunmuş bu tip yapılara asla alan açmamanız gerekiyor. Ne yazık ki Yunanistan bu konularda hala Türkiye'ye yönelik hamleler yapıyor. Bu tip örgütleri araçsallaştırıyor. Ama Türkiye'nin de tabii eli geçmişe nazaran çok daha güçlü. Yunanistan'a ciddi anlamda baskı yapabiliyoruz. Yunanistan ekonomik olarak hala ciddi bir krizin içerisinde. Her ne kadar son dönemlerde Avrupa Birliği'nin desteğiyle makro anlamda kısmi düzenlemeler içerisine girseler de şu anda borç oranları gayri safi milli hasılası neredeyse iki katına yaklaşmış durumda. Son 10 yılına baktığımızda %25 küçülmüş bir ekonomiye sahip. İnsanlar Yunanistan'dan kaçıyor Avrupa ülkelerinde. Gençler iş aramaya çalışıyor. Ciddi bir üretim olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve euro, pahalı eurodan dolayı da rekabet gücünü bir türlü ele alamıyor. Yunanistan Avrupa'nın gerçekten zayıf halkalarından bir tanesi. Keza Güney Kıbrıs'a da baktığımızda onun da Yunanistan'da benzer ekonomik açıdan özellikler gösterdiğini görüyoruz. Böyle bir durumda Yunanistan hala ordusuna çok ciddi para harcıyor. Silahlanmaya devam ediyor. Bu da onlar üzerine daha fazla ekonomik yük oluşturuyor. Ölçek olarak Türkiye ile zaten askeri açıdan rekabet edebilecek bir ülke değil aslında, ama ciddi paralar harcayarak bir şekilde Ege'de ya Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı denge üretebileceğini düşünüyor. Halbuki iki ülke temel sorunlarını halledebilse kazan kazan anlayışıyla Ege Denizi'ni de Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları da Kıbrıs meselesini de ciddi anlamda tüm tarafların kazanacağı şekilde çözüme kavuşturabilirler. Bu da iki ülkenin ekonomik açıdan çok daha fazla kalkınmasına, üçüncü ülkelere karşı daha da elini güçlendirmesine neden olabilir. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ticaret hacmini 10 milyar dolar yükseltme hedefi çok olumlu. Bu anlamda Yunan partneri de olumlu yanıt verdi. Daha önce Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda bunu görmek mümkündü. Dolayısıyla bu konuda tarafların daha fazla kazan kazan anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası.
Ekonomik ilişkilerden bahsederken Türkiye'nin ikili ekonomik ilişkilerini de konuşalım dilerseniz. Türkiye'nin ikili ekonomik ilişkileri ne durumda şu anda?
Yani işte burada ihracatımız şu anda Yunanistan'da 2.1 milyar dolara ulaştı. İthalatımız da 2.1 milyar dolar. Yani görece Türkiye'nin dış ticaret açığı veren bir ülke olduğunu gördüğümüzde Yunanistan'la karşı açık vermemiz bizim için olur mu? Karşılıklı olarak ticari denge. Ama iki ülkenin komşusu, nüfusu, gayri safi milli hasılalarını ele aldığımızda bu rakamların çok düşük kaldığını da görüyoruz. Yani Türkiye'nin ve Yunanistan toplam sadece 4 milyar dolar yakın bir dış ticaret hacmi oluşturuyor olması 2018'de ki 2017'de bu çok daha düşüktü. Kabul edilemez. Tabii Yunanistan'ın içine girdiği ekonomik krizin bunda etkisi var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ama ciddi bir potansiyeli var. Bu anlamda ticaret hacminin kesinlikle çok hızlı bir şekilde 10 milyar dolar ulaştırılması gerekiyor. Bunun önündeki engeller nedir? Karşılıklı olarak iki ülkenin ekonomisi birbirini nasıl tamamlayabilir? Bunlara odaklanılacak. Şimdi Çipras'ın Türkiye ziyareti bu anlamda çok önemli. Bunun ötesinde tabii turizm. Yani bundan bahsetmemiz gerekiyor ki iki ülkede çok ciddi uluslararası anlamda turist destinasyonları. Birlikte bu anlamda nasıl hareket edebilir? Özellikle Ege Denizi daha fazla nasıl bir turizm potansiyeline kavuşturulabilir? Ortak turlar sayısı nasıl artırılabilir? İşte kruz gemileri ne vesaire limanlar oluşturulurken birlikte nasıl hareket edilebilir? İki ülke birlikte hareket ederse ikisinin de turizm pazarından, dünya turizm pazarından aldığı oran ciddi anlamda artırılabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarz önemli meseleler var. İşte enerji alanında atılacak adımlar. Şimdi biz enerji hatlarımızı birbirine bağlıyoruz. İşte ihtiyaç fazlası elektriğin karşılıklı olarak birbirine satılması söz konusu. Yine TAP ve TANAP projesi ve bu Türk Akımı projesini Türkiye-Yunanistan belli anlamda ortaklıklar kurabilir. Birlikte hareket edebilir. Bu tarz önemli potansiyeller var. Bunlar hep değerlendirilecek. Ama tabii stratejik meseleler yani Kıbrıs, Doğu Akdeniz, işte kıta sahanlığı meselesi bu tip meseleler ikili ticaretin önündeki engeller. Yine FETÖ'ye verilen destek. Kesinlikle Yunanistan bundan hiçbir çıkarı yok. Bundan geri adım atması gerekiyor. Bu bariyerlerin ortadan kalkması gerekiyor ki iki ülke ticari potansiyelini tam olarak kullanabilsin.
Venezuela'daki son gelişmeler evet. Ne boyutta? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin Maduro'ya karşıtı adımları Venezuela'yı nasıl etkileyecek sizce?
Tabii Venezuela'da kriz gittikçe derinleşiyor ne yazık ki. Zaten çok uzun yıllar çok zor durumda olan bir halk karşımızdaydı. Muazzam bir enflasyon var. Kişi başı gelir inanılmaz derecede düşmüş durumda. Temel ihtiyaçlarını dahi Venezuela halkı karşılayamıyordu. Adeta Suriye gibi Venezuelalılar da mülteci konumuna düştüler. 3 milyon civarında Venezuelalı bölge ülkelerine dağıldı. İşte Brezilya, Peru gibi, Kolombiya gibi ülkelere muazzam bir insani kriz var. Şimdi Amerika'nın uyguladığı yeni yaptırımlar tabii bu krizi derinleştiriyor. Özellikle de Venezuela'nın ana gelir kalemi olan petrole yönelik bir yaptırım uyguladılar. PDVSA, Citgo gibi önemli Venezuela şirketlerine yaptırım kararı alındı. Bir yandan da muhalif lider Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri buna bazı dünyadaki ülkelerde adım adım katılmaya başladılar. Avrupa Birliği ortada duruyordu. Maduro'ya 8 günlük süre vermişti seçimlere gidilmesi için. Maduro bunu reddedince onlar da Amerika ile birlikte Guaido'yu destek vermeye başlayan tarafta yer aldılar. Bir yandan da tabii dünyada Maduro'yu destekleyen ülkeler var. İşte Rusya, Çin, Nikaragua, Türkiye'yi bunlar içerisine sayabiliriz. Yine işte Güney Afrika gibi ülkeler bu anlamda Maduro'yu desteklediler. Ama Amerika tabii Venezuela'yı kendi arka bahçesi olarak görüyor. Coğrafi olarak çok yakın. Ciddi bir baskı uyguluyor. Burada Trump işte askeri seçeneklerin devrede olduğunu iddia etti. Yani bu baskının gittikçe artırılması anlamına geliyor. Brezilya ve Kolombiya ordularının sınır hattına mobilize olduğunu biliyoruz. Özellikle işte bu Maduro'yu destekleyen Venezuela ordusunu parçalamaya çalışıyorlar. Bazı eski generaller, askerler işte özellikle Amerika'ya kaçmış olanları videolar çekerek çağrılarda bulunuyorlar. Bunların tabii arkasında CIA'in olduğu çok açık. Burada bir dizayn yapılıyor askeri açıdan Maduro'yu devirmek üzere. Evet Maduro ülkesini çok iyi yönetti mi pek öyle gözükmüyor ne yazık. Yani Hugo Chavez'den sonra ülke ciddi anlamda krize girmiş durumda. Burada uluslararası baskı ve yaptırımların da rolü var elbette. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Ama ülkede ciddi bir kutuplaşma söz konusu oldu. Ekonomik olarak çok kötü bir gidişat var. Yani 3,5 milyon varil petrol üreten Venezuela bugün 1 milyon varile kadar düşmüş bu üretim. Ve bunu da şimdi ABD'nin yaptırımlarıyla satamaz hale gelecek. Bu ülkede siyasi süreç iyi yönetilememiş. Muhalifler sisteme entegre edilememiş. Maduro üzerindeki baskıyı artıran etkenler. Ama bu hiçbir şekilde uluslararası bu tarz bir müdahaleyi, bir darbe girişimini ya da iç savaş askeri müdahale girişimini haklaştırmıyor. ABD ne yazık ki batılı ülkeler özellikle ikircikli politikalar izlemeye devam ediyorlar. İşte Mısır'da nasıl bir generali darbe G'yi destekledikleri hepimizin malumu. Muhammed Mursi, Mısır medeniyet tarihinin seçimle iş başına gelen ilk devlet adamıydı. Ve onun bir açık bir askeri darbeyle devrilmesine göz yumdular, hatta desteklediler. Ardından hiçbir şey olmamış gibi silah anlaşmaları yaparak Mısır'ı kendi kontrolleri altına almak istediler. Ama Venezuela'da ise tam tersi. Kendileri işte otokratik olmakla suçladıkları Maduro'yu insani müdahale görüntüsüyle devirmeye çalışıyorlar. Burada tabii Amerika bir sosyalist iktidar istemiyor Venezuela'da. Bir çıban başı onlar için. Obama kısmen alan açtı Maduro'ya. Müdahale etme tercihini kullanmadı. Ama şimdi Trump döneminde çok daha sert bir şekilde Amerikan devlet aygıtları Maduro'yu devirmeye yönelik hareketlenmiş durumdalar. Daha önce de tabii darbe girişimleri aslında oldu. Chavez'e de oldu, Maduro'ya da oldu. Bunlar başarısız olunca doğrudan ABD işin içine girdi ve müdahil oldu. Yani pek olumlu bir senaryodan bahsedebilmek Venezuela açısından çok kolay gözükmüyor. Yani şu anda ülkedeki kriz gittikçe derinleşiyor. Maduro bundan nasıl çıkış senaryosu üretebilir? Yeniden kurucu meclis için seçimleri öne alacağını söyledi ama bu muhalefet tarafından kabul görmedi. Belki çeşitli ülkeler, yani Türkiye gibi, İspanya gibi ülkeler, Meksika gibi ülkeler harekete geçerek taraflar arasında bir orta yol bulmaya çalışabilir. Bir çıkış stratejisi. Yani seçimlerin yeniden yapılacağı, Türkiye gibi ülkelerin demokratik gözlemci olacağı bir çıkış senaryosu. Bu belki bir çözüm olabilir ama bunu da ABD gibi ülkelerin şu anda kabul edeceğini pek zannetmiyorum. Yani baskıyı artırarak bir şekilde Maduro'yu devirmeye ve Venezuela'yı kontrol altına almaya çalışacaklardır. Tabii Venezuela dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip ülke. Yani bu tabii iştah açıcı bir şey emperyalist güçler açısından. ABD buradaki petrolü kontrol etmek istiyor. Petrol fiyatları bu sayede düşeceğini değerlendiriyor. Yani bugün Venezuela'yı eğer kontrol altına alırlar, Guaido üzerinden gücele getirirlerse Amerikan şirketleri ciddi anlamda tabii Venezuela'daki petrol yataklarına yatırım yapacak ve tekrardan kısa sürede 3,5-4 milyon varil üretime geçecek şekilde Venezuela dünya petrol sistemine entegre edilecek. Tabii Chavez döneminde millileştirilmişti bu petrol şirketleri. Böylelikle dünyadaki petrol arzı artacak. Petrol fiyatlarını abi Trump düşürecek ki Trump kendisini ABD halkı göz önünde petrol fiyatlarını düşüren başkan olarak sunmaya çalışıyor. Buna çok önem veriyor. Bunun ötesinde de Amerikan şirketleri için çok karlı yeni bir kaynak ülke elde edilmiş olacak. Bu bağlamda da tabii Venezuela'ya ciddi anlamda önem veriyorlar.
Peki Rusya'nın Venezuela'daki krize tepkisi ne oldu? Yani çünkü petrol yataklarının çok fazlasıyla olduğu bir ülke olduğu için Rusya'nın da eminim.
Tabii yani Rusya'nın müttefik ülkelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Hem ideolojik olarak sosyalist bir ülke olması, eski Sovyetler Birliği'nden gelen bu anlayış. Tabii ABD karşısında Rusya'nın desteğine ihtiyaç duyması ve petrol yaptırımları olduğu bir dönemde Rus petrol şirketlerinin çok fazla Venezuela'ya yatırım yaptığını biliyoruz. Rosneft gibi birçok Rus şirketi bölgede yatırım yaptı. Tabii Rusya'nın seçenekleri sınırlı. Yani bunu Venezuela sistemik bir kriz bölgesi haline getirip buraya yatırım yapıp Amerika'ya karşı Maduro'yu desteklemeyi mi tercih edecekler? Yoksa daha düşük düzeyde ilkesel bir duruş göstererek mi destek olacaklar? Yani Venezuela tabii Amerikan hemen arka bahçesi. Yani coğrafyacan çok yakın. Latin Amerika ülkeleriyle çevrelenmiş durumda. İşte Kolombiya, Brezilya gibi ülkeler tamamen ABD ile birlikte hareket ederken Rusya'nın Maduro'yu çok fazla ABD'ye karşı koruyabileceğini öngörmüyorum ben. Çeşitli hamleleri olacaktır muhakkak ama çok fazla yapabilecekleri şey de yok. Onlar da böyle daha üçüncü yol bu krizden nasıl ülke Venezuela'yı çıkartabiliriz? Buna odaklanabilirler. Çin de mesela benzer bir söylem aldı. Hatta Rusya'nın daha yumuşak şekilde biz rejimlerle değil ülkelerle işbirliği yapıyoruz dedi. Hı hı. Çin'in o milyarlarca dolarlık yatırımı ve verdiği borçlar var. Çin bir anda devre dışı kalmaktan endişe ediyor. O da bu krizi nasıl yöneteceği konusunda ciddi endişelere sahip. Bu anlamda belki dediğim gibi işte bir orta yol bulup muhaliflerle Maduro'yu bir araya getirecek ve siyasal sistemi tekrardan işletecek, siyaseti işletecek bir yol bulmak lazım ki bu süreç yönetilebilsin. Yoksa Maduro'nun direnebilmesi ve ayakta durabilmesi de her geçen gün daha fazla zorlaşıyor.
Dilerseniz krizin yaşandığı başka bir ülkeye geçelim. Suriye'deki son gelişmeler ne aşamada?
Tabii Suriye hareketli. Yani aktörler işte Amerikan çekilme kararı sonrasındaki yeni pozisyonlarını oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi önemli gelişmelerden bir tanesi bu Suriye Demokratik Güçleri Meclisi'nin eş başkanı İlham Ahmet ABD'deydi. Bu arada taraflarla görüştü, önemli isimlerle bir araya geldi ve bir şekilde Türkiye'nin güvenli bölge oluşturulmasının engellenmesi için ABD'de lobi yapmaya çalıştı. Yaptığı bazı açıklamalar da var. Hiçbir şekilde Türkiye'nin oluşturacağı güvenli bölgeyi kabul etmeyeceklerini, bir tampon bölge oluşturulması gerektiğini, uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini ve Türk askerinin Suriye'ye girmesinin engellenmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Tabii PKK'nın temel şeyi bu, pozisyonu bu. Amerika'da bazı pozisyonlar da bunu destekliyor. Trump'ın çekilme kararına rağmen, güvenli bölge oluşturulması kararına rağmen böyle bir pozisyon var. Türkiye'nin bölgeye girmesi ve YPG'ye yönelik bir askeri harekat yapması engellenmek isteniyor. Hı hı. Bugün de aynı İsa bölgesine Suriye Demokratik Meclisi yine toplandı. Ve benzer şekilde açıklamalar yaptılar. Hiçbir şekilde Türkiye'nin oluşturmak istediği güvenli bölgeyi kabul etmeyeceklerini söylediler. Ama bu doğal tabii, PKK'dan beklenen refleksler bunlar. Bir yandan da ABD ile Türkiye arasındaki görüşmeler devam ediyor. Hı hı. Asıl belirleyici olacak, o olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok kararlı tabii. Yeniden bu kararlı zikretti. Çeşitli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin hiçbir şekilde tampon bölgeyi kabul etmeyeceğini, Türk ordusunun içerisinde yer alacağı bir güvenli bölge oluşturmak istediklerini, bunun için de ABD ile görüşmeye devam ettiklerini, ama Türkiye'nin sabrının da bir sonu olduğunu, eninde sonunda eğer anlaşılamazsa Türkiye'nin tek taraflı da harekete geçeceğini bize gösteriyor. Bir yandan da tabii Türkiye ABD ile görüşmeler yaparken Ruslarla da alternatif olarak görüşüyor. Hı hı. Yani Türkiye bir yandan Rusya'ya, bir yandan ABD ile ilişkisini birbirine karşı da bu iki ülkeyi dengeleyerek sahada kendi çıkar için kullanma çabasında. Ruslar da İdlib meselesini son dönemlerde gündeme getirmeye başladılar. Hı hı. Erdoğan-Putin görüşmesine Moskova'da el alınmıştı. Şimdi sahada Türkiye'ye yönelik bir baskı oluşturmak istiyorlar. İdlib üzerinden de işte Membiç'te, Fırat'ın doğusunda Türkiye'ye karşı ellerini güçlendirmek, Türkiye'nin bazı tavizler vermesini sağlama çabasındalar. Özellikle Rusya'nın temel amacının Türkiye ile rejim arasında bir ilişki kurulması noktasında çabalar sarf ettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna yönelik de bazı açıklamalar yaptı. Bu rejimin doğrudan muhatap alınmayacağını ama istihbarat örgütleri arasında görüşmeler her zaman olabileceğini ortaya koydu. Bu önemli. Yani rejim istihbaratıyla Türk istihbaratı arasında Suriye ilişkin bazı görüşmeler olabilir. Ama bunun ötesinde üst düzey veya orta düzey herhangi bir diplomatik temas söz konusu değil ya da rejimin meşru olarak tanınması Türkiye açısından mümkün olmayacak. Özellikle Türkiye siyasal bir çözüm mü burada önceliyor. Şam'daki yönetimin yapısının değişeceği, reform edileceği, yeni anayasanın yapılacağı, muhaliflerin de entegre olacağı bir yönetim ancak meşru olarak kabul edebileceğini ortaya koydu. Dolayısıyla bu pozisyondan geri adım atmış değil. Bunun ötesinde tabii Fırat'ın doğusunda bazı gelişmeler var. Burada özellikle rejimin bazı asker unsurlarının ABD tarafından bombalandığına yönelik bilgiler geldi. Bu önemli, yani ABD'de bir şekilde rejime mesaj vermeye devam ediyor. Hı hı. Yine DAEŞ hücrelerinin YPG'ye yönelik bazı saldırıları cereyan etti. Rejim unsurları ise İdlib'e yönelik bazı sivil bölgeleri bombaladığını gördük. Burada tabii bunlar ama daha tali meseleler. Temelde önemli olan mesele Türkiye ile ABD arasında yürütülen görüşmeler. Burada eğer bir ortak mutabakat oluşturulabilirse, koordineli bir şekilde Türkiye ile ABD çekilirse bu güç boşluğunu Türkiye dolduracak. Bu Türkiye'nin bir hem güvenli bölge oluşturması hem de bunun ötesinde DAEŞ ile mücadelede liderliği üstlenmesi anlamına geliyor. Ancak eğer ABD ile anlaşamazsa, ABD'ye rağmen bölgeden hareket içerisine girerse bu bir ABD ile bir gerginlik oluşturacak. Ama bunun ötesinde Rusya amacıyla Türkiye'nin belli anlamda mutabakata varması gerektiğini ortaya çıkartıyor. İşte bu anlamda Türkiye hem ABD hem Rusya dengesini birbiriyle orantılı bir şekilde değerlendirme çabası içerisinde diye düşünüyorum.
Ben de aslında şunu soracaktım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimseden izin almayız diyerek Fırat'ın doğusuna her an girebiliriz'i ima etti. Bunun sonuçları Türkiye açısından ne olur?
Tabii şu önemli, yani Türkiye gerektiğinde ABD ile çatışmayı dahi göze alarak sınıra asker yığdı. Ve işte o anda tam Trump geri çekilme kararı aldı, biliyorsunuz 17 Aralık'taki görüşmede. Türkiye bu konuda çok kararlı. Yani PKK'yı ulusal güvenliği için çok ciddi anlamda tehdit olarak görüyor. Mültecilerin geri dönmesinin önündeki en büyük engel olarak görüyor. Dolayısıyla karşısında kim olursa olsun PKK ile arasına girmeyen tüm güçleri kimliğinden bağımsız harekat yapacağını ortaya koydu. Yani siyaset yoluyla da ya da askeri yolla bu yapı elimine edilecek. Bu konuda Türkiye çok kararlı. Bunu defaatlerle ortaya koydu. Rusya açısından da bu şekilde. Yani Türkiye Fırat'ın doğusunda Rusya'nın herhangi bir caydırıcı rolü olduğunu düşünmüyor. Eğer ABD ile biz anlaşırız ve anlaşamayız, Rusya bizi engellemeye çalışsa da Türkiye bunu tabii dikkate almayacak ve kapsamlı askeri harekat düzenleyecek. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye bölge en ciddi anlamda asker yığınağı yaptı. Tarihindeki en büyük askeri mobilizasyondan bahsediyoruz. Bu aşamadan sonra Türkiye'nin geri adım atması mümkün değil. Ancak ABD ile biz anlaşırsak, ABD de YPG'ye baskı yapıp sınır hattından YPG'yi çıkartırsa ve güvenli bölge çatışmadan ele geçirilebilirse, Türkiye o zaman ciddi bir askeri harekat yapmadan süre içerisine girmiş olur. Ama böyle bir durum olmazsa, dirençle karşı karşıya kalırsa, bu konuda ABD'nin ya da Rusya'nın çekincelerini dikkate almadan kapsamlı bir askeri harekat kesinlikle yapacaktır. Bunun içerisine Manbij'i de dahil edebiliriz. Manbij'te de malum bir yol haritası var. ABD ile uygulanmaya çalışılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu da altına çizdi. Burada da Türkiye'nin beklentileri eğer karşılanmazsa nihayetinde askeri harekata dönüşecek. Türkiye bunu tabii siyasal bir anlaşmayla masada çözülmesini istiyor. Ama eğer aksi olmayacaksa harekete geçmekten de çekinmeyecektir. İşte Fırat Kalkanı'nda da Zeytin Dalı Harekatı'nda da benzer kararlılığı gördük. Türkiye hiçbir direnci dikkate almadan kendi ulusal güvenliği açısından ne yapması gerekiyorsa onu yaptı. Eğer Türkiye bugün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmamış olsaydı, bir terör kuşağıyla karşı karşıya kalacaktı. Akdeniz'e kadar inmiş bir terör kuşağının hedefi olacaktı. Türkiye'nin Arap ve İslam dünyasıyla olan bağı tamamen bu kuşak tarafından kesilecekti. Nihai amaçlardan birisi buydu. Ama bu konuda Türkiye kararlı durdu. Tehditleri dikkate almadı. Sahada gerekeni yaptı ve olumlu da sonuçlar aldı. Elini çok güçlendirdi. Terör kuşağı projesini bertaraf etti. Şimdi Fırat'ın doğusunda daha kısıtlanmış bir tehdit var. Bunu da elimine etmeye yönelik neye ihtiyacı varsa en de sonunda bunu yapacaktır diye düşünüyorum.
Sayın Acun, yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum size.
Sevgili dinleyenler, haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.
Küresel analiz.